Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz Ali Rıza Bayzan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam şimdi rollemeyi psikolog bu arkadaşa girmiştik. Bayağı da bir ona genel giriş yapmıştık hocam.
Evet.
Bu içi boş insan benim çok hoşuma gitmişti o tabir.
Evet.
Hocam geçenlerde Gazali okuyorum. Kim Allah'ı unutursa Allah da ona kendini unutturur diyor hocam. Çok oturuyor sanki örtüşüyor.
Evet yani çağımızda insanı en çok ifade eden şeylerden bir tanesi ne istediğini bilmemek. Mesela bu kendi hislerini bilmemek anlamında da ne hissediyorum ben şu anda? Mesela diyelim ki hüzünlü bir durum var, gözlerim yaşarması lazım ama gözüm yaşarmıyor. Diyelim ki sevinçten coşmam lazım, sevindirici bir şey var, durum var ama sevinç duygusunu hissedemiyorum. Yani düşünün ki şey gibi bazı bebeklerde var çok istisnai ne kadar milyonda bir belki acıma hissi yok hocam acı duyu hücreleri yok. Mesela bir makasla alıp kendi parmağını kesebiliyor. Şimdi düşünün bu çocukta o acı duyu hücrelerinin olmamasının bedeli kendi bedenine zarar vermek oluyor. Şimdi insan hislerine yabancı olduğunda bu defa kendi ruhuna zarar vermeye başlıyor.
Evet.
Hatta öyle ki kendi artık ruhunu hissetmiyor yani.
Hocam geçenlerde bu konuda bizim Numan Alihan Bey biliyorsunuz Amerika'da yaşıyor. Çok güzel tefsirler yapıyor hocam. Çok harika bir tefsirine rastladım. Allah sırrı ve ahvayı sırdan daha gizli olanı da bilir. Şimdi sır kelimesi hocam bizim içimizde bildiğimiz ama başkasıyla paylaşmak istediğimiz şeye bir sır diyoruz.
Hı hı.
Hocam sizin de sırlarınız var. Benim de sırlarım vardır. Kimse bilmesin diye üzerine titreyebiliriz.
Evet.
Bir eksikliğimiz olabilir, bir fazlalığımız olabilir. Her neyse. Hocam akva kelimesine öyle güzel yorum yapmış ki Numan Ali Han Bey. Çok hoşuma gitti. Burada paylaşmak isterim. Bu diyor insanın kendisi de bilmediği sırlar. Yani evet. Şuur altına oradan meseleyi götürüyor. Şimdi mesela diyor bazen psikologlar diyor. Yani hocam geçenlerde konuşmuştuk ya bu psikanalizde sizi yatırıyorlar
evet.
Bir uzunca koltuğu. Anlat bakalım diyorlar.
İşte
çocukken başınıza gelen bir hadise size bir travma yaratmış. Siz farkında değilsiniz. Ama o hadisenin etkisinden bir türlü kurtulamıyorsunuz. Orada o psikolog onu çözümlüyor.
Evet.
Sizi korkunuzla yüzleştiriyor mesela. Ondan siz ondan kurtuluyorsunuz. Yani şuur altı sırları demiş hocam çok hoşuma gitti. Ne dersiniz?
Evet yani insanın bilinci çok ilginç işliyor. Bazı şeyleri kendinden bile gizliyor.
Kendi de bilmiyor veya?
Kendi de bilmiyor.
Veya gizliyor dediğiniz
tabii,
gibi.
Bir kısmı şey mesela Stanislav Grof transpersonal psikolojinin önemli isimlerden bir tanesi. Doğum esnasında yaşanan deneyimler var. Mesela diyelim ki bazen bebek doğum esnasında doğum süreci çok uzun sürer. Kanalda uzun süre kalır. Mesela bu diyor hayatta kapalı yerde kalma korkusu uyandırır diyor.
İlginç.
Evet.
Ama çocuk ondan haberi yok.
Haberi yok ondan yani. Ya da bebeklik döneminde mesela tuvalet terbiyesinin çok sert olması insanları aşırı kuralcı mesela obsesif kompulsif bozukluk geliştirmesinde etkili oluyor.
Anne baba çok hassassa yani tuvalet terbiyesi hususunda.
Evet.
Çocuğa kız bağırıyorsa herhalde öyle mi hocam?
Çok sert davranıyorsa sürekli aşırı kurallı davranıyorsa yani çok serbest bıraktığın zaman mesela hocam bu defa hiç kendine mukayyet olamayan bir tip çıkıyor. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman tuvalet terbiyesi önemsiz gibi görünüyor.
Böyle gözüküyor.
Bebek için çok önemli çünkü ilk kez bebek kendine mukayyet olmayı öğrenecek yani.
Yani çocuğun kendini evet çişini tutmakla başlıyor bütün iş.
Kakasını tutması, doğru zamanda doğru yerde yapması vesaire zor bir şey. Tabii başka nedenlerle de olabilir ama bunların da bu tür yansımaları olabiliyor. Mesela bebeklik dönemindeki bu travmaların bir kısmı ideolojik olarak da yansıyor hocam. Mesela her görüşün aşırıları vardır. Bebeklik döneminde yaşadıkları aşırı uygulamalar diyelim.
Şimdi burada Numan Alihan'ın şeysi çok hoşuma gitti yaklaşımı. Biraz önce sohbetin başında bahsettiğim ayet-i kerime vardı ya.
Evet.
Kim Allah'ı unutursa Allah da ona kendisini unutturur. Buradan yola çıkarak iki ayeti birleştirmiş. Şunu diyor hocam. Bir insan Allah'a yaklaştıkça kendisini daha iyi tanır. Sanki kendi şuur altına girer. Çocukken yaşadığı o durumlar, travmalar onlarla yüz yüze gelir. Onları çözümler. Kendisini iyi tanıdığı için de hem iyi taraflarını hem zaaflarını iyi tanır. Böylece çok psikolojik olarak da çok güçlü bir insan olur diyor hocam. Çok hoşuma gitti. Gerçekten sufilerin Mevlana Hazretleri'nin, diğer Allah dostlarının çok büyük insan olmalarının sebebi, hocam çok dayanıklı insanlar. Hiçbir bela musibet onları yıldırmıyor mesela.
Evet.
Hiç üzmüyor onları.
Umutsuzluğa kapılmıyor. Aynen. Depresyona girmiyor.
Evet. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak tabii hocam, biz tasavvuf ve psikoloji ya bizim bu radyo programımız.
Evet, evet.
Yani tasavvufta güçlü olan ama normal şartlarda, yani sağlıklı bir şekilde, evet, tasavvufu iyi anlayan insanların psikolojik olarak da çok sağlam bir zeminde olacağını söylüyor Numan Alihan. Ben de çok hoşuma gitti. Burada bir antiparantez söylemek,
evet,
istedim.
Yani o ayet-i kerime, Allah'ı unutanları Allah da kendini unutturur. O zaman kendini hatırlayan da Allah'ı hatırlar. Kendini tanıyan Allah'ı da tanır.
Veya Allah'ı tanıyan kendisini tanımaya başlar.
Evet.
Yani çift taraflı bir ilişki var hocam. Allah'ı tanıdıkça, hani bu Gazali'de çok kullanır bu sözü. Kendini bilen Allah'ı bilir. Ben arafe nefsehu fakat arafe rabbe. Bir kısım hadis hocam, bir de biz buna söz diyelim de.
Evet.
Risk almayalım üzerimize. En azından kelamı kibar, büyüklerin sözü. İnsan Allah'ı bildikçe kendisini daha iyi biliyor. Kendisini daha iyi bildikçe de Allah'ın azametini, kudretini daha güzel keşfediyor.
Kesinlikle. Bunu aynı zamanda hocam evreni temaşa ettiği zaman. Mesela biz de gökyüzünü seyretmek aslında gelenekte bir etkinlik.
Kur'an-ı Kerim'de var Kur'an-ı esasında Kerim'de hocam.
Kur'an-ı Kerim'de çokça da dikkat çekiliyor ama mesela unuttuğumuz bir şeydir. Şimdi gökyüzüne hocam baktığımızda 9000 yıldız görebiliyoruz ancak. 9000 civarında.
Hiçbir şey değil.
Çıplak
değil mi?
Çıplak gözle. Ya. Ama sadece Samanyolu galaksisindeki yıldızların sayısı hocam 200 milyar.
Vay.
Ve bu arada tabii başka galaksiler var. Bazılarında yıldız az, bazılarında fazla. Galaksi sayısı hocam 2 trilyon. Ortalamasını
hocam
alırsak yıldız sayısının 100 milyar her bir galakside diyebiliriz yani. 2 trilyon çarpı 100 milyar. Dinleyicilerimizi sabun yapsın, ben bilmiyorum. O kadar matematiği biraz zayıf.
Burada hesap makineleri bile iflas eder.
2 trilyon galaksi. Her galakside de ortalama 100 milyar şey var. Yıldız var. Yıldız dediğimiz yani Güneş mesela bu yıldızlardan birisi ama küçüklerinden birisi yani.
Hocam burada antiparantez girebilir miyim?
Tabii.
Şimdi diğer uzak doğu mistik hareketlerinde tefekkür, boşluğu düşünmek,
evet,
beyni boşaltmak,
evet,
hiçliği düşünmek gibi biraz yani
düşünmemeyi düşünmek.
Halbuki İslam tasavvufunda varlıktan yola çıkarak hakka ulaşmak.
Evet.
Şimdi hocam dediğiniz gibi kaç trilyon yıldız var?
Evet.
Bunların büyüklüğünü, azametini düşünen bir insan der ki ya Rabbim sen ne büyüksün. Artı hani siz hocam zaman zaman söylüyorsunuz ya, sizin o kiraç ağacı meşhur,
evet,
kiraç,
evet,
ağacı,
evet,
örneğiniz,
evet,
var. Ya bütün bu yıldızlar benim için yaratılmış. Demek ki ben insan olarak Allah'ın yeryüzünde halifesiyim. Çok ciddi bir görevim var. Aman bunun farkında olayım der ve hocam böyle bir insan Allah aşkına boşluğa düşer mi? İçinde boşluk hisseder mi? Bence tam tersine acayip dolu olur böyle bir insan.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de hocam Mülk Suresi 3. ayet şöyle mealen, gökleri görülebilir herhangi bir destek ve dayanak olmadan yükselten ve sonra da kudret ve hükümranlık tahtına oturan Allah'tır. Her biri yıldızlar Allah tarafından belirlenmiş bir süre içinde kendi seyrini sürdüren, güneşi, ayı, koyduğu yasalara tabi tutan O'dur. Var olan her şeyi yöneten, çekip çeviren O. Bütün bu mesajları açık açık dile getiriyor ki hesap gününde Rabbinizin huzuruna çıktığınızda yürekten kesin bir biçimde inanırsınız çıkacağınıza.
Ayetlerden yola çıkarak Allah'ın varlığını ve gücünü hissetmek zorundasınız. Hocam siz biraz önce bir şey söylemiştiniz. Hani gökyüzüne bakmayı fazla düşünmüyoruz yani. Bir halbuki bir ibadettir.
Evet.
Geçenlerde bizim Abdullah Sert abimiz var, muhterem abimiz. Dedi ki muhterem Musa Topbaş Efendi bizi zaman zaman Gemlik'te bir yere çağırırdı. Böyle bir sayfa yerine. Orada özellikle Dolunay günlerinde çağırırdı.
Hmm.
Gökyüzünü seyrettirirdi. Şimdi hocam yani biz Müslümanlar bu astronomide en önde bizim olmamız lazım, öyle değil mi?
Evet.
Çünkü müthiş bir tefekkür. Allah'ın azametini en çok belki orada görüyorsunuz.
Evet.
Her yerde görüyoruz da hani insan daha çok biz fiziken büyüklük arıyoruz hocam. Aslında küçük şeyde Allah'ı görmek de çok mümkün. Biz sinekte bunu konuşmuştuk daha önce, sinekle alakalı. Şimdi yani bu tefekkürleri sanki azalttık biraz. Halbuki tasavvufta bunlar çok ciddi, evet, yer, evet, tutuyor.
Mesela tefekkürü mevt geleneği devam ediyor hocam. Yani ölümü düşünmek diyelim ki bir tarikat geleneğinde pratik olarak devam ediyor.
Ama tefekkürün hücum sanki ihmal ediliyor.
Evet, evet. Yani orada bir de şey, mesela suyu düşünmek, havayı düşünmek. Şimdi Osmanlı'da bir terapi tekniği olarak su da kullanılıyor. Şelaleler kullanılıyor mesela. Onun sadece bir ses çıkartmak için olduğunu düşünmek çok yanlış. Gelenekte su gibi aziz ol der. Herkesin derdine derman olmayı vurgular yani. Orada o mesajı da insanlara veriyor.
Hocam esasında suyun biyolojik yapısına baktığımızda H2O. İki yanıcı bir yakıcı mı hocam? Hidrojen yakıcı, evet. Değil mi? Yani iki yanıcı ve bir yakıcıdan ateşi söndüren, evet, su ortaya çıkıyor yani. Yani. Yanan ve yakılandan tefekküre girdiğimiz zaman hocam bu tasavvuftaki tefekkür çok güzel bir tefekkür sistemi. Yani insanı böyle boşluk, manasızlık, hiçlik değil de, evet, varlıktan yola çıkarak varlığın ötesindeki en yüce varlığa ulaşmayı biz gözlemliyoruz bu tasavvufi tefekkürde. Bence keşke kıymetli hocam, yani bizim programımızın da bir amacı budur. Yani biz de psikolojiye burada malzeme vermek istiyoruz. İlla, evet, yoga yapmak zorunda değiliz yani. Yoga yapacağımızı tefekkür yapalım, tezekkür yapalım, tefekkür mevt yapalım ki böylece psikolojik olarak da rahatlayalım.
Evet, yani o anlamda Kur'an'da vurgulanan hem afak hem enfüs, yani hem kendi iç dünyamıza hem de bütün bir evrene bakmak. Tasavvufta o bakımdan çok özel bir denge var. Şimdi diyelim ki Budizm'de, Hinduizm'de hep bir içe bakış var. Gerekli mi? Gerekli, ama yeterli mi? Değil. Dengeyi de bozan bir şey oluyor yani. Bir de insanın o şeyi görmesi lazım.
Afaktaki alametleri, görmesi lazım. Ayetleri. Zaten hocam ayet, hem Kur'an ayeti hem de dışarıdaki bu tür Allah'a gösteren her şey ayettir. Yani yıldızlar da ayettir.
Evet.
Kur'an'daki cümleler de ayettir. Müslüman işte hocam biz çok şanslıyız. İçe baksak dışa baksak her şey bize onu hatırlatıyor esasında.
Evet. Hocam bizim sorunumuz herhalde biraz hocam sadece kitabi mesajlara ayet demek. Kitapta, Kur'an'da yer alan cümlelere ayet diyoruz. Hiç şey pek aklımıza gelmiyor yani, dediğiniz işte yıldızların da gezegenlerin de birer ayet olduğunu, içtiğimiz suyun. Ses hocam, ya konuşmak ne acayip bir şey. Yani ses dediğin şey, konuşmak dediğin şey aslında biz hava kabarcığı çıkartıyoruz hocam. Başka bir şey değil.
Havayı titretiyoruz. He. O benim kulağıma çarpıyor.
Kulağımızı titretiyor. Kulaktan beyne giden sinirler var. Onlar böyle çatapat vardı, hatırlar mısınız hocam, evet, çocukken? Patlattığımız seri olduğu halde patlardı. Öyle bir sistemle beyine ulaşıyormuş ve beyine ulaşan aslında sadece şey, o titreşim ulaşıyor. Beyin onu yorumluyor, ne olduğunu yorumluyor.
Evet, çok ilginç hocam. Yani Allah'ın karşısında, bu azamet karşısında, bu ilim karşısında eğilmemek mümkün değil.
Ve o zaman insan, yani Allah hayret ettirmeyi sever. Yani hayranlık çünkü insanı sevmeye ve aşka götüren bir şey yani. Allah öyle bir hayret yolu da açmış. Tasavvufta da yüksek bir makam değil mi hocam?
Mestu hayranem diye ilahilerimiz var.
Evet. Evet.
Allah'ın bu sanatı karşısında manen hayran olup sarhoş olmak en büyük makamlardan birisi. Şimdi hocam düşünün. Böyle bir sufinin hayata bakışını düşünün. Bir de ben bu yeryüzüne fırlatılmış, manasız yere fırlatılmış,
evet,
amacı, gayesi, hedefi olmayan bir insanım diyen insanın hocam psikolojisini düşünün şimdi.
Evet.
İntihar etmez, ne yapar bu adam?
Evet, çok büyük bir şey. Travma, fırlatılmışlık diyor varoluşu Sartre mesela. Yani hakikaten ne öncesi var ne sonrası var. Necip Fazıl Üstad'ın şiiri geliyor aklıma. İki yokluk arasında varlık olur mu hiç yani?
Sartre ise cevap veriyor. Başı yok, sonu yoksa ortada yokluk olması lazım. Çok güzel ama, bir mantık.
Mantık ama var. Demek ki o zaman
başı ve sonu da var bu işin.
Hmm. Yani başta bir yanlış yapıyorsun demek yani.
O yüzden esasında kıymetli hocam, yani biz bu tasavvufu güzel anlatabilsek, tasavvufun kültürünü, şahıslarını, kitaplarını, inanın psikoloji açısından çok büyük bir ehemmiyet bunlar taşıyor. Ve pek çok kaygılara, fobilere cevap olabilecek. Yani düşünün ki bir insan karanlıkta korkmaz mesela. Çünkü Allah benimle, evet, beraber diyen bir adam. 2 trilyon yıldız benim için yaratıldı diyen bir adam. Hocam cinden korkmaz, periden korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Allah'ın izniyle ama şu manada. Allah benimle dedikten sonra.
Evet.
Yani bu kör bir cehalet, kör cesareti değil esasında. Kesinlikle. Bilinçli bir cesaret. Şimdi hocam ben bugün şeye baktım da Rollo May'de şunu söylüyor. Tekrar Rollo May'e gelirsek. Bu çevrenin insan üzerindeki etkilerinden bahsediyor. Diyor ki çevremiz bizim için çok önemlidir. Biz çevremize bakarak kendi yolumuzu buluruz. Çevresiz olmaz. Ama diyor sosyal kabul hastalığından da kurtulmamız lazım. Being liked demiş hocam bu. Yani sevilme, sosyal kabul. Sanki hocam bugün biraz bu hani like kelimesi işte çok kullanılıyor biliyorsunuz. Evet, Facebook'ta evet, falan. Evet, evet. İnsanlar beni beğensin diye. Hocam bunu çok büyük bir fitne olarak görüyor Rolmay'ı. Ta o zamanlardan.
Evet.
Ki bugün çok daha arttı bu. İnsan hocam bir arada kahve içiyor. Bir kahvede hemen çekip like almaya çalışıyor.
Ve ilginç bir şey, çok sevdiği bir şey diyelim, keyif aldığı bir şey. Varsayalım ki paylaşıyor Instagram'da, Facebook'ta. Bakıyor ki like almadı, beğeni almadı, siliyor.
Ya sen,
yani
Allah Allah.
Beğenilmezse sevdiği bir şeyden bile vazgeçiyor. Bu ne demek hocam? Bu zamanla sen artık bir maskara oldun demek. Maskara nedir? Ya insanlar senden şunun taklidini yap, bunun şöyle yap, bunun gibi hareket et. Onu odur bir maskaralık. Yani sen artık kendi içinden geleni yapmıyorsun. Sen senden istenen maskaralıkları yapar hale geliyorsun yani.
O zaman şunu da söyleyelim hocam. Çok bir kere özel anlarımızı paylaşmayalım. İnsanlara faydasız şey de paylaşmayalım bu sosyal medyalarda.
O zaman
medyalarda.
Ne paylaşılacak?
Hocam faydalı
yok,
şeyler olabilir.
Yok, kastettiğim şu. Bu paylaşılanların büyük bir çoğunluğu bu kategoride
hocam,
olduğu için yani.
Hocam ben sizin iyi bir takipçinizim mesela. Siz sitenizde çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. İnsanı düşündüren, hikmete götüren, işte alemin, o yıldızların büyüklüğü, galaksilerin büyüklüğü, bazı işte şeylerin, bizim önemsiz gördüğümüz şeylerin faydaları falan.
Eyvallah.
Hocam bu tür insanı tefekküre getiren şeyler çok faydalı oluyor. Hocam ben bunların bir kısmı derste dahi kullanıyorum. Bazı öyle güzel mesajlar geliyor WhatsApp'tan, işte Facebook'tan. Evet. İnanın 18 kitap okusan onu bulamazsın. Bir tanesi paylaşmak isterim hocam. Eğer
tabii
ne
demek.
Hocam Pırasa Duası diye bir yazı okudum geçen. Ortak şeyle paylaşmışlar.
Pırasa Duası.
Kazakistanlı bir Türk aile. Hanımcağız hamile. Hani bazen hamile hanımlar çok acayip bir şey isterler. Olmadık bir şey isterler.
Aşermek mi deniyor?
Evet. Sana? Kazakistanlı pırasa satılmıyor hocam. Kimse yemediği için. Hiç satılmıyor pırasa. Kadınca sabah akşam Allah'ın bana pırasa gönderdiği dua ediyor. Yan komşusu da bir gün pazarda bir hanımın elinde arkasında tezgahın arkasında pırasa görüyor. Meğer o kadın Özbek bir hanımmış. Ondan sonra pırasayı özel getirmiş Özbekistan'dan. Kendisi için. Yalvar yakar 2 kilo pırasayı alıyor kadının elinden. Evde pişiriyor. Sonra yan komşuya diyor ki ona da götüreyim. Yani belki... Canı çekerler, çalıyorlar kapıyı, evin beyi çıkıyor kapıya, alıyor bir tabak sıcak pırasayı, götürüp masanın üstüne koyuyor, sonra gidiyor işine. O sabah da hanımcağız çok Allah'a dua etmiş, Allah'ım demiş, ne olur bana bir pırasa yemeği gönder. Kadıncağız mutfağa bir geliyor ki sıcacık pişmiş pırasa yemeği. Tabii sonra anlaşılıyor mesela, eşi geliyor, sen kendini Hazreti Meryem zannetme diyor. Meryem validemiz hani hurma gelmişti ya.
Evet.
Şimdi yani hocam, alemde hiç böyle boş bir şey yok. Hepsi böyle bir güzel bir örgü ama görmesini bilirsek. Bunu mesela bana gönderen arkadaşıma çok teşekkür ettim. Yani Allah bir kadıncağız dua ediyor, evet. Allah'a. Allah da nereden Özbekistan'dan birisi pırasa getirtiyor falan filan. Onu birisi pazarda görüyor. Olmayacak bir şekilde yani zor şartlarda. Ve kadının önüne o akşam o yemek geliyor. Yani şimdi bunu paylaşan da bir iş yapmış oluyor. Bunun dışında ben kahve içtim deniz kenarında. Belki benim param yok orada içecek. Güzel bir yemek yemiş mesela birisi. Bir de özendiriyor hocam yani. Bir de orası var.
Evet, evet. Yani o anlamda sosyal medya, genel olarak zaten medya toplamda baktığınızda büyük ölçüde dedikoduyla ya da gösterişle, hava atmayla o anlamda geçiyor ama sonuç olarak seçmek lazım. İnsanların elinde de hocam seçme şeyi var. Yani sosyal medyayı sonuç olarak bu eleştirilerimizi ortadan kaldırma şansımız yok. Ama sosyal medyada takip edeceğin insanları özel olarak seçersen ya da kurumları.
Hocam bu seçme konusuna ikinci bölümde girelim. Ciddi bir konuya dokundunuz çünkü bu mesele hepimizi çok ilgilendiriyor. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Şimdi hocam birinci bölümün sonunda çok güzel bir konudan bahsettiniz. Yani evet, sosyal medya büyük bir okyanus, çoğumuzu yutuyor, bir kısım insanları boğuyor.
Evet.
Bir kısmı insanları başına taşıyıp güzel hedeflere ulaştırıyor. Ama insanın seçme hakkı var dediniz hocam. Sanki biz bu seçme hakkımızı az mı kullanıyoruz, kullanamıyoruz mu? Düzgün şekilde nedir sıkıntı?
Yani bu konuda sonuçta kimi izleyip kimi izlemeyeceğinin seçimi sende. Şimdi hiç durmadan arkadaşlarını yargılayanlar var. Niye şöyle paylaşıyorsun, niye böyle paylaşıyorsun? Ya izleme o zaman onu, görme. Yani arkadaşlıktan çıkartman gerekmiyor. Takibi bırakmak seçeneği de var yani.
Hocam ben onu yapıyorum. Mesela bir arkadaşım vardı. Hep böyle yeme içme muhabbetinde. Şu lokantada falanca yemeği yedik. Bu kafede güneş batımında kahve içtik. Baktım ki bana hiçbir faydası yok. Bazen çok olumsuz paylaşımla yapanlar da var. Hep böyle karamsar. Evet. Türkiye'yi kötüleyen.
Evet.
Geçen birisi yine böyle attım arkadaşlıktan. Çok yani lise arkadaşımdı.
Evet.
Baktım ki hep Türkiye'yi kötülüyor. Onu da attım mesela. Şimdi yani negatif paylaşımlar çok oluyor hocam. Bir kısım insanlarda. Malayani çok oluyor.
Evet.
Ama bir de hocam çok güzel paylaşım bulunan insanlar var. Her bir paylaşımı bir kitap okumaya bedel arkadaşlarımız var.
Kesinlikle. Bir de burada şu kısım önemli hocam. Bir zaman yayın evinde çalışıyorum. Terapistin sufi olursa ile ilgili çalışma yapıyorum. Arka planda da YouTube'da bir şey açmıştım. Müzik açmıştım. Değiştiremedim yani. Ama müzik de son derece böyle şey, efkarlı, böyle çok hafiften çalıyor ama. Akşama doğru böyle kendimi şey hissettim ya, çok kasvetli hissettim. Ne oldu bana dedi. Evet. Yani ben terapistin sufi olursa çalışırken içimin genişlemesi lazım. Sonra birden o hatırıma geldi. Şimdi sürekli negatif haberlerle insan mütehayyilesi doluyor. Biz hayal gücünü unuttuk yani. Onu ayrı bir duyu organı olarak Gazali tanımlıyor, mütehayyile. Yani insanın sanat üretmesinin kaynağı olarak da mütehayyileyi görüyor. Şimdi eskiden insanların hocam zamanı vardı, hayal gücünü kullanıyordu insanlar. Kendi hayallerini kendileri kuruyordu. Ama şimdi sosyal medya bütün boş zamanlarını da almaya başladı. Ya da işte YouTube'da arka planda dinlediği müzikler ya da televizyonlar 24 saat açık ve onlarca yüzlerce de kanal var. Dolayısıyla insan kendi kendiyle baş başa kalamıyor hocam.
Hocam bir ara Hong Kong'a gitmiştim. 3-4 sene oldu. Dehşet bir reklam ağı var bu trenlerde. Hangi trene falan binseniz ayaktaysanız, ayaktayken göz hizanızda bir televizyon var. Oturduğunuz zamanki göz hizanızda bir kamera var. Oradan yine seyrediyorsunuz reklamları. Yani sizin hiçbir anda o televizyondan, o görsel medyadan kurtulma imkanınız yok. Bu da sizin tabii, sizin adınıza hayal kuruyor televizyonlar. Sizin adınıza düşünüyor gibi oluyor bir bakıma. Artık dediğiniz gibi muhayyileniz tamamen dumura uğruyor sanki.
Ve ondan sonra da başlıyor moral ve motivasyon kaybı. Moral ve motivasyon kaybı bağışıklık sisteminin de çökmesine yol açıyor. Yani birdenbire hocam o bütün negatif haberler şeye dönüşüyor. Düşünün ki hocam insanlar etrafınızda sizinle böyle hep böyle insanın içini karartan insanlar vardır. Onlara muhatap olduğun zaman nasıl enerji düşüyorsa. Aynen. Bu haberleri dinlemekte de aynı şey ya da bu haberleri okumakta da aynısı oluyor. Hepsiyle birden muhatap olmak yani.
Geçen o paylaşım yapan arkadaşın mesajı şöyleydi. Falanca işte vardı ya, Nobel ödülü alan bir araştırmacımız Amerika'da. İşte Amerika'ya gitti, Aziz Bey'den bahsediyor. Aslında. Nobel aldı. Almanya'daki şu anda bu koronavirüs aşısını bulan çift de biliyorsunuz Türk. Almanya'ya gittiler, işte aşı icat ettiler. Yani şunu demek istiyor, Türkiye'de kalanlar hiçbir şey yaramıyor. Ben bunu kabul etmedim hocam. Doğru, yurt dışına gidenler imkanları iyi olduğu için bir şeyler buldular ama yani Türkiye'de kalanlar hiç mi bir şey yapmıyor? Bu tür olumsuzluklar hocam, ben yani çok hani bazen olumsuz bir şey paylaşmak, göz açılsın diye paylaşabilirsiniz.
Evet.
Ama sırf moral bozmak için.
Ve seçici olarak sadece olumsuzlukları seçerek sürekli olarak onlar üzerinden gitmek. Şimdi mesela psikolojide de aynı problem, psikanalizde var hocam, Freud'un çizgisinde. Hiç durmadan şeyi karıştırıyorsun. İnsanın negatif taraflarını.
Tamam. Nefsi emaresini inceliyorsun sadece.
Tamam, nefsin bu özellikleri var eyvallah, ama bir de ruh var. İlahi bir nefes olan ruh var. Bunu da insanla paylaşmak lazım ki insan şey olsun. Bir yandan nefsten uzaklaşsın, öbür taraftan ruha yaklaşsın. Ama hiç durmadan insanın sadece içindeki karanlıklarla,
kötü olduğunu söylerseniz,
konuşursanız bu defa kendi kendinden nefret etmeye başlar. Kendi kendinden nefret eden bir insan hocam, kendi nefsini eleştirmek başka, temize çıkarmamak, nefsini kıramak başka bir şey. Kendi kendinden nefret etmek başka bir şey. İnsanın kendi kendinden nefret etme hakkı yok. Niye? Temelde çünkü
bu insan
öz itibariyle ilahi nefes Allah'ın sevdiği, seçtiği. Ha, yanlışlarından nefret edecek misin? Eyvallah, o tamam.
O zaman hocam, yani bu pozitif psikoloji bugün buna bir tepki olarak çıktı biliyorsunuz değil, evet, mi? Yani hani dediler ki ya biz sadece insanın eksi taraftan çalışmışız. Yıllarca eksi beş, eksi on. İnsanı sıfıra getirince bir iş yaptığımızı zannetmiştik. Halbuki insan sıfırdan ibaret değil.
Evet.
Bir de artısı var bunun.
Evet. Orada da problem şu oluyor. Eksisini görmüyorsun. Yani tartmak nedir aslında hocam? Artısı, eksisi, ikisini birlikte ele almak yani.
O zaman hocam tasavvuf sisteminde nefsi emmare diye başlıyoruz.
Evet.
Levvame, mülhime, mutmane devam ediyoruz. Hem eksi taraflarını hem artı taraflarını, evet, beraberce görebiliyoruz.
Evet. İnsanı işte şimdilerde hocam holistik yaklaşım deniyor, bütüncül yaklaşım. İnsana bütüncül olarak yaklaşmak. Sadece insana değil, mesela dünyayı. Mesela küresel ısınma, Türkiye'de hocam şimdi bir ciddi bir su sıkıntısı var barajlarımızda.
Evet.
Şimdi bunu sadece Türkiye denkleminde ele alabilir miyiz? Yok, bu küresel ısınmayla ilişkisi var.
Evet.
Yani Pekin'deki kağıt fabrikasının katkısı da var. Washington'daki fabrikaların da, Detroit'teki işte araba fabrikalarında katkısı var. Hepsinin bir katkısı var. Dolayısıyla burada bütüncül bakmak durumundasın. O nedenle tasavvufun yaklaşımı o anlamda şeydir insana. Bütüncül ve insanın yani beslenmesi dahil değil mi hocam?
Öyle.
İnsan ilişkileri dahil değil mi? Tasavvufun iyi
tabii
alanına
ki
giriyor
tabii
yani.
Ki. Zaten hocam tasavvufun en büyük katkısı bence psikoloji şu olabilir. Genelde bugün bu materyalist bir dönemde yaşıyoruz. Her şey madde. Şunu yersen sağlıklı olursun, organik beslenirsen böyle olursun. Ama insanın ruhani tarafını, ruhun da insanı hasta edebileceğini, kötü çevrelerin, kötü alışkanlıkların, bunları hocam biraz ihmal ediyorsun sanki. Halbuki tasavvuf bize bedenle beraber, bedeni unutma, ihmal etme ama esas seni insan yapan ruhtur.
Evet.
Ruhun kötü olursa, dünyadaki en organik besini de yesen, neticede yapacağın, üreteceğin şey cinayettir, dolandırıcılıktır, topluma zarar vermektir. Ama ruhun güzel olursa az yersin, az uyursun ama Mevlana Hazretleri gibi çok güzel şeyler üretirsin diyor hocam tasavvuf bize.
Evet, daha önce Viktor Frankl'ı işlemiştik ya hocam, konuşmuştuk. Mesela duyulmayan anlam çığlığında Amerika'daki intiharlardan bahsederken sonuçta bunlar sosyal ve ekonomik açıdan, kültürel açıdan avantajlı kesim, elit tırnak içinde. Ama intihar oranı yüksek, bütün bunlara sahip olmak yetmiyor çünkü diyor anlam sorunu var. Yani bizim açımızdan, bizim dilimizi ifade edersek ruhunu kaybetmiş ya da ruhunu aç ve susuz bırakmış yani.
Geçenlerde bir arkadaşım var, İsveç. İsviçre değil hocam. İsveç biliyorsunuz Baltik.
İskandinav ülkeleri.
İskandinav kuzeyde. Onunla sohbet ediyorduk. Gündüzler 5 saat şu anda diyor.
Oy.
Yani 20 saat karanlık var neredeyse. 4-5 saat gündüz var ve intiharlar diyor inanılmaz şekilde diyor artıyor bu dönemde diyor. İçki kullanımı, alkolizm acayip artıyor. Çünkü insan kendi kendine yalnız kalamıyor. Çevre, aile dağılmış bir kere. Çoluk çocuk yok, eşi yok pek çok insanın. Bir eğlence kültürü var yaz aylarına diyelim ki. Eve girmiyorsunuz, kendinizi biraz unutuyorsunuz. Ama kışın dışarıda uzun süre bulunamayacağınız için o şans da olmayınca müthiş şekilde intihar oluyormuş. Ben şöyle bir yorumda bulundum. Demek ki dedim insanların kalpleri ve ruhları karanlık olunca esas karanlık ruhlarda. Evet. Yani bir Müslüman şahsen hocam uzun kış geceleri ben çok severim. Daha çok kitap okuyabiliyorsunuz, Kur'an okuyabiliyorsunuz, yani ibadetle meşgul olabiliyorsunuz. Yazdan daha makbul geliyor bana kış, daha verimli çünkü. Yazın ki tamam daha çok aktivite yapıyoruz, geziyoruz, Üsküdar Elim deniz kenarından yürüyüş yapıyoruz falan ama bir bakıyorsun saat 10 olmuş, 11 olmuş falan derken sabah namazı tehlikeye giriyor neredeyse biraz geç kalırsanız.
Evet.
Hani ruhların kararması var sanki hocam bugün Batı aleminde.
Şiddetli. Bir de işte insan ilişkileri bu kadar buharlaşınca, bireysellik bu kadar artınca, ben merkezlik, kimse kimseyle sahici bir iletişim kuramıyor. Sohbet, muhabbet diye bir şey kalmıyor. Kalmayınca insanlar ne yapıyor? Bir arada Türkiye'de vardı hocam, Türksel'in bir hattıydı. Arıyorsun, sana iltifat ediyor.
İlginç.
Reklamları vardı yani. Şimdi düşünün ki insanlar iltifat ihtiyacını biliyor yani sonuç olarak. Para verdiğin için orada otomatik bir sistem sana iltifat yağdırıyor yani. Şimdi ama insan bunu dinlemek istiyor. Halbuki sahici dostluklar içerisinde bu iltifatlar, bu sohbetler, bu muhabbetler, bu bakışlar yani
İlla ki hocam. He,
doğal olarak zaten vardı bunlar. Ama tabii bireyselleşmede de hocam İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya böyle en doruk noktada yaşayan ülkeler arasında yani.
Şimdi hocam tabii sağlıklı sosyalleşme çok önemli. Ama dediğiniz gibi pek çok Batı ülkesinde bugün bu sosyalleşme imkanı azaldı. Çünkü insanlar tamamen bencil, egoist oldular. Yani en azından felsefe olarak. İlla ki hocam istisnalar vardır, kaideyi bozmaz.
Genel hava.
Genel hava budur maalesef. Herkes iş hayatı bir yarış. Ne bileyim akademik dünyada bir yarış var. Herkes kendi gemisini kurtarma peşinde. O yüzden hocam bu da insanın içini boşaltıyor diyor Rolome. İnsan diyor biraz daha böyle tefekkürü yaparak hayatın manasını keşfetmeye çalışmalı diyor. Şimdi hocam yeni bir konuya geldik. Kaygı diyor insanların en büyük katilidir. Pek çok insan kaygılar yüzünden hasta olup ölebiliyor. Hatta daha önce de söylemişti bunu. Pek çok insanın ölüm sebebi kalp krizi. Kalp krizinin de sebebi bir kısım insanlarda hocam can sıkıntısı demişti hatırlarsanız.
Evet.
Geçen söylemiştik. Bu da diyor hocam kaygının da sebebi de insanların içinin boş olması. Yani dediğiniz gibi ne yapacağını bilmiyor, hedefini bilmiyor, gayesini bilmiyor. Bu da insana kaygı yaratıyor diyor hocam.
Tabii kaygı kelimesi hocam bizim Türkçe'de daha çok telaş, endişe böyle gündelik anlam daha fazla kullanılıyor. Psikolojide kullanıldığı anlam mesela öbür uçta mutluluk vardır. Bir uca kaygıyı koyar psikologlar.
Evet.
Öbür uca da mutluluğu koyar.
Basit bir üzüntü değil yani bu kaygı.
Değil. Hmm. Spesifik değil. Varoluşsal bir kaygı.
Hmm.
Yani
ne olacağını bilememe.
Evet. Yani böyle ya işte geç kalacağım kaygısı değil bu. Mesela işe geç kalacağım kaygısı değil.
Maaşım yetmez kaygısı değil.
Bu değil. Daha temelli. Ve tam da dile getiremediği, çerçevesini çizemediği. Çünkü kaygının özelliği hocam, mesela korku da şey bellidir, obje bellidir. Mesela araba çarpar diye korkarsın mesela burada.
Bu faydalı bir şey.
Faydalı hem de somuttur, biliyorsun. Kaygı da, bu kaygıyı ben nereden, bu kaygı bana geliyor. Bu kaygıyı nasıl ortadan kaldırırım, bununla nasıl mücadele ederim? Çünkü elle tutulur, göze görülür bir şeyden gelmiyor sana. Her taraftan geliyor. Yaşadığın beton binalardan geliyor. Teneffüs ettiğin havanın kötüleşmesinden geliyor. Mevsim dışı yiyeceklerden geliyor. İnsan ilişkilerdeki yapaylıktan geliyor. Sürekli iş peşinde koşturmaktan, zaman darlığı her şeyden geliyor yani. Dolayısıyla hani böyle buram söküldü dikeyim işte şuram dişim ağrıdı bir ilaç alayım ağrı kesici geçsin modu olmuyor yani.
Burada Rolome diyor ki biz diyor age of anxiety kaygı çağında yaşıyoruz diyor. Evet. Hakikaten böyle bir çağdan bahsediyor. Çünkü özellikle onun bulunduğu dönemde bu İki Dünya Savaşı falan işte çıkmış. Üçüncüsü bekleniyor hatırlarsan onu konuşmuştuk önceki haftalarda.
O soğuk ya, savaş.
Bize ne olacak? İnanç inanç da zayıflamış. Materyalist bir dünya var. Materyalist bir felsefe var. Ölünce nereye gideceğinizi size söylemiyor, söyleyemiyor. Halbuki hocam inanan insan için büyük bir problem yok. Mesela şimdi korona günlerinde yaşıyoruz. İnsan çaresiz hastalıkta ölürse şehit oluyor dinimize göre. Vazifesini yapar. Güzel ibadetlerini yapar da. Ne yapalım? Kader hocam. Elimizden geleni yapacağız. Ama şimdi bakıyorsunuz. Siz istediğiniz kadar tedbirli davranın. Hastalık sizi alt edebiliyor.
Evet.
Kaygılanmaya gerek yok esasında. Müminlerin hocam böyle bir tevekkül anlayışı var. Sen eline gelen her şeyi yap. Sonuç Allah'a aittir dediğince hocam artık siz sonuçtan sorumlu hale gelmiyorsunuz. Biz süreçten sorumluyuz. Sonuç Allah'a kalmış. 90 yaşında yaşlı bir insan kurtuluyor. 20 yaşında genç bir insan kurtulamıyor yani. Hani
evet.
Yaşla alakası yok. Tedbirlerle hiç alakası yok. Hocam geçen bir arkadaş anlattı fakültede. Kızı doktor. Sabah akşam telefon açıp aman ne olur kendinizi koruyun falan diye uyarıda bulunmuş anne babasına. En son kendisi ziyarete gelmiş anne babasını ve onları hasta etmiş. Hastalık getirmiş yanında. Yani düşünün değil mi? Akla gelecek bir şey değil. Doktor bir insan çok tedbirli falan. Arkadaşlar gülüyor tabii. Allah'tan kurtulmuşlar hepsi ailecek. Ama diyor hocam diyor böyle bir şey başımıza geldi diyor. Bizim kız bizi sabah akşam telefonla uyarırken diyor.
Kendisi.
Aman sokağa çıkmayın, boş yere, maskesiz dolaşmayın derken diyor. Sonra bizim yanımıza ziyarete gelmişti. Hastalığı bize bulaştırdı diyor.
Oy oy oy. Tabii şimdi, sağlıkçılarımız hakikaten çok büyük yük altında en büyük riski.
O ayrı. Benim dediğim ibretlik bahsede değil mi?
Ama tabii yani sonuçta mesela sağlık konusunda doktorların sağlık konusunda dediklerini yap. Hani derler ya, doktorun dediğini yap, yaptığını yapma diye yani.
Hocam bizim hocalar için söyler daha çok ama.
Yok, hocanın dediğini yap. Mesela diyelim ki sigara kullanımı.
Evet.
Mesela diyelim ki kilo sorunu, yani doktorlar bunu şey etmiyor, gizlemiyor o anlamda. Diyelim ki hastasına diyor ki eskiden sigara da içebiliyordu ya doktorlar muayenede, evet. Yani elinde sigara tüttürürken sigara içme diyor. Sen içiyorsun. Dediğimi yap diyor. Yaptığımı yapma diyor.
Şimdi
yani.
Hocam burada şunu söylüyor Rolla May, uzun süren diyor kaygılar sağlığı alt üst eder, bozar. Hocam kaygı yok etmemiz lazım. Kaygı en büyük katildir. Yani insan da tabii kognitif diyoruz hocam, bilişsel terapi. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, bunun cevabını verirsek, bu büyük soruların cevabını, hastalıklar bile hocam bazen çok basit kalıyor. Evet. Sana kaygı veremiyor hastalıklar.
Tabii büyük fotoğrafı göremeyince hocam, o zaman şeyde kayboluyor. Ormanın içerisinde kayboluyor. Özgürlük Yolu diye bir film var hocam. Film İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Sovyetler Birliği aldığı esirlerin bir kısmını Sibirya'ya gönderiyor. Orada çalışma kamplarına. Sonra bunlardan bir grup şey diyor, kaçıyor. Adamlar çeşitli ipuçlarını kullanarak nerede olduklarını saptıyorlar. Ta Sibirya'dan kaçıyorlar hocam. İşte şeye ulaşıyorlar. Çeşitli ülkeleri geçiyorlar. Moğolistan'dan geçiyorlar. Gobi Çölü, Hindistan falan yani.
Of, binlerce kilometre.
8000 kilometre mi? Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim ama binlerce kilometre yol tepiyor. Ama yani bu insanlar bir şeye odaklı. Kendisine bir yol
haritası. Hedef odaklı.
Evet. Onunla gidiyor. Ormanın içerisinde kaybolmuyor adam. Adam nereye gideceğinin yönünü, ipuçlarını vesairesini değerlendiriyor. Ama biz oturduğumuz yerde şeyi kaybetmişiz yani.
O binlerce pusulayı diyelim.
Evet.
Yani hocam düşünün, denizde bir kayıkta, bir gemidesiniz. Pusulanız yok. Hiçbir yön bulma şansınız yok. Ne olur hocam o gemi ve içindekiler hakikaten çok perişan olurlar herhalde.
Sesleri ama, mayın gibi dolaşacak.
Ama hedefi varsa, pusulası varsa, gideceği yeri biliyorsa, kayıkla bile olsa, yani kürekle bile olsa bir şekilde gideceği yere varır herhalde hocam.
Evet. Gene benzer bir film vardı hocam. Bu defa tek başına bir Alman askeri. O ta İran'a kadar geliyor.
Rusya'dan.
Sibirya'dan kaçıyor. Of. Ülke ülke tek başına, ülke ülke geziyor. Ve en son şeye geliyor. İran'a geliyor. Orada Alman Büyükelçiliğine teslim ediyorlar. Yani hedefi olan insanların motivasyonları çok acayip yani. Onlar mesela işte ormandan ne zaman nereden tehlike gelecek diye ona odaklanmıyor. Çözüm odaklı gidiyor. Biz problem odaklı, yani insanların çoğunluğu problem odaklı gidiyor.
Bu da kaygımızı artırıyor. Bir şey yapamıyoruz.
Evet. Şimdi şunu düşünürsen, ormanda her an her yerden bir yırtıcı çıkabilir düşüncesiyle hareket edersen o zaman ormanda hiç yol alamazsın yani.
Ümitle yol almak evet. Lazım değil mi hocam?
Romalı Azatlı bir filozof var. Çok sevdiğim bir sözü var. Der ki elinde olanı bil, olmayanı bil. Şimdi insanlar sanki hayatta her şey kendi elinde olması lazım. Bu Allah'ın elinde. Haşa, sen Tanrı rolü oynamaya kalkıyorsun. Senin elinde olanlar sınırlıdır. Onu bileceksin ve ona göre hareket edeceksin yani.
Hocam o zaman biz hiç diyelim, sufilerin bu biliyorsunuz, bazen hiç oluyorsunuz, bazen hep oluyorsunuz. Allah'a sırtını dayarsanız hepsiniz.
Oradaki hiç tabii şey gibi algılıyor bazıları, yokluk diye. Halbuki mutlak sonsuz içerisinde
hissiniz,
kendi
evet.
Egonu hiç etmek.
Eyvallah.
Kendi bencilliğini hiç etmek.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu hiç konusu da uzun bir konu, ona girmeyelim şimdi ama zaten vaktimiz bitti. İnşallah ileriki haftalarda hocam yine bu konulara dalarız. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.